家ビグ。
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 15 Ağustos 2019 Perşembe. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 5 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık, Melda Alpay ve Zeynep Yıldırım hazırladılar. Kumanda masasında Burak Harraroğlu var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar sizlerleyiz. Programımız boyunca bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0090 312 463 34 19 ve 0090 312 463 34 21. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Bugünkü programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberler'e bağlanıp bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Stüdyomuzda konuğumuz ATV Parlamento muhabiri gazeteci Erdinç Özyılmaz olacak. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri değerlendireceğiz. Sonra sporda yaşanan gelişmelere bir göz atacağız. Bu kez stüdyo konuğumuz Hürriyet Gazetesi spor yazarı Özgür Şahiner olacak. Yurtta ve dünyada hava durumunu öğrendikten sonra bir telefon bağlantımız olacak programımız içerisinde. TRT Erbil temsilcisi Yılmaz Aslan, Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeleri değerlendirecek. Ve bugün son konuğumuz siyaset bilimci Doktor Murat Yılmaz olacak. İç ve dış siyasette yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Gazetesi bugün manşet turumuzun ilk gazetesi olacak. Hürriyet gazetesinin manşeti Türk insansız hava araçları YPG üstünde. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında varılan güvenli bölge mutabakatının ardından Türk insansız hava araçları Suriye tarafında terör örgütü YPG'nin üstünde uçmaya başladı. Milli Savunma Bakanlığı Twitter'dan Amerika Birleşik Devletleri ile yürütülen müşterek harekat merkezi kurma çalışmaları ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada bölgede insansız hava araçlarımız görev icra etmeye başlamıştır denildi. Böylece Amerika Birleşik Devletleri kendi denetiminde olan Suriye'nin kuzeyindeki bölgenin hava sahasını Türk insansız hava araçlarına açmış oldu. İnsansız hava araçları bölge üzerinde keşif uçuşları yapıyor. Bu keşiflerle terör örgütü PYD-YPG'nin konuşlanması, mevzi, beton blok ve tünel gibi tahkimatları ve bölgeden çekilmeye başlayıp başlamadığı tespit ediliyor. Türk insansız hava araçları daha önce Suriye'de İdlib'in yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri denetimindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde uçuyordu. Sabah gazetesinin manşeti yeni evinize hoş geldiniz. Yalova'da çobanlık yapan Suriyeli Mecit'i Yeni Zelanda Başbakanı bu sözlerle karşıladı. İşte sabahın haberiyle gelen göç öyküsü demiş Sabah gazetesi. Mecit Muhammed 2013'te Suriye'den kaçıp Türkiye'ye sığındı. Yalova'da çoban oldu. Mart'ta Yeni Zelanda'daki katliamla sarsıldı. 51 kurban arasında Suriye'den kaçıp bu ülkeye giden eniştesi ve yeğeni de vardı. Mecit, Ortada kalan ablasıyla iki yeğenine sahip çıkmak için bu ülkeye gitmek istedi. Bu istek sabahta yankılandı. Abla sabahın haberini Yeni Zelanda yetkililerine gösterip kardeşini yanına istedi. Bunu olumlu bulan hükümet Türkiye'ye başvurdu. Ankara her kolaylığı gösterdi ve Mecit ikinci göçünü Yeni Zelanda'ya yaptı. Başbakan Ardern, Mecit ve diğer göçmenleri evinize hoş geldiniz diye karşıladı. Milliyet gazetesinin manşeti takograf oyunları. Bayramlarda aklımız yollarda kalmasın demiş Milliyet gazetesi. Şehirler arası hizmet veren bazı otobüsler sürati kaydeden takografların sensörüne mıknatıs koyarak hız parametrelerini değiştiriyor. Bayram boyunca yüz binlerce kişiyi taşıyan şehirler arası otobüslerde son dönemin en büyük endişesi yangınlar. Ancak uzmanlar takograf oyunlarının da faciaya davet çıkardığı uyarısında bulunuyor. Sensöre mıknatıs koyan, parametreleri değiştiren, uzaktan kumandalı devre kesiciyle sensör bağlantısını kesen, gizli ikinci sensör bağlatanlar olduğunu biliyoruz. Takograf uzmanı elektronik mühendisi Bilal Yeşil, takografların tamir ve ayarlarını Sanayi Bakanlığı'nın yetkilendirdiği servisler yapıyor. Ancak bugün muayenelerin %70'i eksik ve hatalı, dijital takograflarda yapılan manipülasyonlarda 100 km hızla giden aracı 90 km hızla gidiyor gibi veya 900 metre giden aracı 1000 metre gitmiş gibi göstermek mümkün diye konuştu demiş Milliyet gazetesinin haberi. Hemen yandaki haberin başlığı yeniden yollara düşme günü. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümü mesajında "Kardeşlerim dün bitti, bugün ne geçmişin karanlığına ağıtlar yakacağız ne de dünkü başarılarımıza destanlar yazacağız. Dostlarım dün bitti, geçti gitti. Bugün yeni bir gündür, aydınlık Türkiye için, geleceğimiz için yeniden yollara düşme günüdür" dedi demiş Milliyet gazetesi. Yeni Şafak gazetesinin manşeti "Türkiye isterse 2 milyon ayağa kalkar. Suriye'de PKK işgalindeki şehirlerde baskı ve tehdit altında yaşayan yüz binlerce sivilin gözü Türkiye'de." Derizor'un eski askeri meclis başkanı Albay İmet Sait, "PKK zulmü dayanılmaz oldu. Türkiye halkın kurtuluş umudu. 2 milyondan fazla kişi ayaklanmak için Türkiye'den gelecek küçük bir kıvılcımı bekliyor" dedi, diyor Yeni Şafak gazetesi. İmet Sait şöyle konuştu: "PKK'nın sivil ve askeri kanadı harekatı engellemek için her yola başvuruyor. Çok büyük korku ve kaos içerisindeler. Bölgede işlenen cinayetler, alıkoyma ve yağmanın ancak %10-15'lik kısmı dışarı aktarılabiliyor. Haseke, Rakka, Deir ez-Zor ve Münbiç'te halk canından bezmiş durumda" demiş Yeni Şafak gazetesinin haberinde. Türkiye gazetesinin manşeti "Aklından bile geçirme, İsrail Aksa'ya göz dikti. Filistin'i ve Kudüs'ü adım adım yutan İsrail, Mescid-i Aksa'nın statüsü değişsin" diyerek ilk kıblemizi hedef aldı. Bayram günü askerleriyle İslam dünyasının göz bebeği Harem-i Şerif'i, ilk kıblesi Mescid-i Aksa'yı basan İsrail, mukaddes mabetteki niyetini açık etti. İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Erdan, "Yahudilerin de ibadet etmeleri için Mescid-i Aksa'nın statüsünün değişmesi lazım" diye skandal bir açıklama yaptı. Küstahlığa tepki gecikmedi, Ürdün İsrail'e nota verdi. Mescid-i Aksa 1994'te imzalanan barış anlaşmasına göre Ürdün'ün himayesinde bulunuyor. Ancak Filistin'i adım adım yutan ve Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıtan İsrail ne kanun dinliyor ne anlaşma. Siyonistler "altında Süleyman Mabedi var" diyerek Mescid-i Aksa'yı çökertmeye ve Harem-i Şerif'imizi Halilurrahman Camii'nde olduğu gibi çöreklenmeye çalışıyor demiş Türkiye Gazetesi. Yeni Birlik gazetesinin manşeti derinlik pazarlığı. Milli Savunma Bakanlığı Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge tesisine yönelik çalışmalar kapsamında insansız hava araçlarının görev icra etmeye başladığını açıklarken Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasında güvenli bölgenin derinliği konusunda mutabakat sağlanamadığı, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde 10 üs kuracağı gelen bilgiler arasında. Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan güvenli bölge için müşterek harekat merkezi kurulması yönünde Türk ve Amerikalı askerlerin çalışmaları sürerken Milli Savunma Bakanlığı bölgede insansız hava araçlarının görev icra etmeye başladığını duyurdu. Diyarbakır 7. Kolordu Komutanı Kor General Sinan Yayla ve beraberindeki askeri heyet güvenli bölgeye yönelik müşterek harekat merkezi kurulması amacıyla 3. Hudut Alay Komutanlığı'nda çalışmalarını sürdüren 6 kişilik Amerikan heyetiyle görüşmelerde bulunmak üzere Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine geldi diyor gazete ve kilometrede anlaşmazlık başlığı var. Toplantılarda birçok konuda uzlaşmaya varılırken Ayn el Arab bölgesinden Kamışlı kentine kadar uzanan yüzlerce kilometre uzunluğundaki ikmal ve lojistik hatları konusunda görüş birliğine varıldığı bilgisine ulaşıldı. Uzlaşılamayan tek konu ise güvenli bölgenin Türkiye sınırından derinliği. Amerika Birleşik Devletleri heyetinin 15 kilometre ile sınırlı kalması talebine karşın Türkiye barış koridorunun 40 kilometre olmasında ısrarcı. Terör örgütü PKK-YPG'nin bölgeden çıkarılması ve ağır silahlarına el konulması da Ankara'nın olmazsa olmazı. Uzlaşı halinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ilk etapta 10 üs kuracağı da gelen haberler arasında. Star gazetesinin manşeti Batı ırkçılık batağında. Dünyaya insan hakları ve demokrasi dersi veren Avrupa hızla ırkçılık ve İslam düşmanlığı bataklığına doğru savruluyor. Batı'da giderek yükselen ırkçı dalga insanlık değerlerini de tehdit etmeye başladı. Norveç'te son anda önlenen El Nur Camisi'ne yönelik silahlı katliam, Almanya'da iki kadının Türkçe konuştuğu için saldırıya uğraması gözleri bir kez daha Avrupa'da yükselen İslam düşmanlığı ve ırkçılığa çevirdi. İstatistiklere göre 25 milyon Müslümanın yaşadığı Avrupa'da her yıl ortalama 5000'e yakın ırkçı, İslamofobik saldırı yaşanıyor demiş Star gazetesi. Akşam gazetesinin manşeti güvenli bölgede ilk uçuş. Milli Savunma Bakanlığı Türk insansız hava araçlarının Fırat'ın doğusunda teröristlere karşı oluşturulacak barış koridoru üzerinde ilk uçuşları gerçekleştirmeye başladığını açıkladı. Şanlıurfa'da bulunan Amerika Birleşik Devletleri askeri heyetle temaslar sürerken Türkiye'nin güvenli bölgenin derinliği için 32 kilometrede ısrar ettiği, Amerika'nın ise 15 kilometre talebinde bulunduğu öğrenildi diyor gazete ve Amerikalı heyette Akçakale'de kritik görüşme başlığı da var. Diyarbakır 7. Kolordu Komutanı Kor General Sinan Yayla güvenli bölge çalışmaları için Şanlıurfa'da bulunan Amerikalı heyetle 3. Hudut Alay Komutanlığı'nda bir araya geldi demiş gazete. Bugün son gazetemiz Milat gazetesi olacak. Milat gazetesinin manşeti Bayram Kasabı, katil Esed ve destekçileri kana doymadı diyor Milat gazetesi. Suriye'yi kan gölüne çeviren katil Esed İdlib'de yine katliam yaptı. Bayram boyunca bomba yağdıran rejim güçleri çocukları hedef aldı diyor.
Ankara'da gündemde neler var?
Müzik Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz sevgili dinleyicilerimiz. Demet Sağlık Geçit hattımızda bizi bekliyor. Demet Sağlık Geçit, günaydın.
Günaydın, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz. Sözü hemen size bırakıyoruz. Bugün gündemde hangi başlıklar var?
Evet, Türkiye yeni bir güne uyandı. Ankara'nın gündemi nispeten daha sakin ancak önemli toplantılar var. Hemen paylaşalım isterseniz. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu saat 11'de Sierra Leone Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nabella Tunis ile ortak basın toplantısı düzenleyecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bu toplantıda gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunmasını bekliyoruz. Saatler 14'ü gösterdiğinde ise Bakan Çavuşoğlu, Nijer Dışişleri Bakanı Kalla Ankaro ile ortak basın toplantısı düzenleyecek. Tekrar ekonomiyle ilgili önemli haberlerimiz var. Hükümetle memur sendikalar arasındaki toplu sözleşme görüşmeleri sürüyor. 1 Ağustos'ta başlamıştı süreç. 2020 ve 2021 yılları arasını kapsayan dönemde memur ve memur emekli maaşına ne kadar zam yapılacak? İşte bu sorunun cevabı aranıyor Ankara'da. Hükümet ve memur sendikaları bugün bir kez daha aynı masada buluşacaklar. Komisyonların teknik görüşmeleri devam ediyor olacak. Bugün teklifler bir kez daha değerlendirilecek saat 14'te. Basına kapalı olacak ancak önemli görüşme, son görüşme yarın olacak. Zira hükümet teklifini yarın açıklayacak. Sonrasında bir anlaşma olacak mı ya da kamu heyetine mi gidilecek, hakem heyetine mi gidilecek? Bunlar yarından sonra netlik kazanmış olacak. Bu arada bugün Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayı işsizlik oranını açıklayacak. Mayıs ayı iş gücü istatistikleri kaç olacak? Saat 10'da öğreneceğiz. Nisan ayı 2019 yılı Nisan ayına ilişkin son veri %13,0 seviyesinde gerçekleşmişti. Beklentiler düşüş olacağı yönünde ancak biraz önce de belirttiğim gibi saat 10'da netlik kazanmış olacak. Biz bu başlıkların ayrıntılarını gün içinde sizlerle paylaşacağız.
Demet Sağlık Geçit, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz ATV Parlamento muhabiri gazeteci Erdinç Özyılmaz. Hoş geldiniz programımıza.
Merhaba, hoş bulduk. Kolay gelsin.
Teşekkür ediyoruz, sağ olunuz. Bugün gündemde öne çıkan başlıkları, gazeteleri sizinle birlikte değerlendireceğiz. Aslında bayram tatili boyunca ve öncesinde de konuştuğumuz bir konu. Güvenli bölge, barış koridoru konusu. Bayram tatilinde iken Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nden bir heyet geldi. O barış koridoru nasıl oluşturulacak? Görüşmeler yapıldı, yapılıyor. Şanlıurfa'da bir merkez var. Oradan yürütülüyor çalışmalar ama gazetelere baktığımızda derinlik, bölgenin derinliği konusunda hala pazarlıkların sürdüğü anlaşılıyor. İnsansız hava araçları da o bölgede görev icra etmeye başladı. Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması. Nasıl değerlendireceksiniz gelişmeleri?
Aslında S-400'lerle S-400 süreçleri, yani Türkiye'ye teslimatı sürecinde Amerika ile Türkiye arasındaki ilişkilerin daha da sertleşeceği, yolların belki de ayrılacağı konuşulurken bugün Suriye'nin Türkiye'nin güneyinde, Suriye'nin kuzeyinde Amerika ile ortak hareket edildiği bir döneme doğru giriş yaptık. Tabii sıcak gelişmeler yaşanıyor. Her günde yeni bilgiler geliyor. Dün İHA'ların orada Amerika ile birlikte ortak bir gözlem uçuşları yaptığı haberi ilk Milli Savunma Bakanlığı tarafından da duyurulmuş oldu. Tabii bundan sonraki süreç aslında hani bunların tamamlanmasının ardından ne bekleniyor? Tabii ki Fırat'ın doğusuna bir harekat, bir operasyon bekleniyor. Tabii burada herkes hem Türkiye hem Amerika açısından baktığımızda kartlarını sırayla açmaya başladılar. Türkiye'nin elinde sağlam kozları var aslında. Yani S-400'lerden sonra herkes belki Suriye'de Türkiye'nin Ankara'nın bir geri adım atacağını, o noktada bir politika izleyeceğini beklerken Türkiye Fırat'ın doğusuna yönelik, oradaki PYD, YPG yapılanmasına yönelik sert mesajlar vermeyi de sürdürdü. Yani Amerika'ya her fırsatta da ya siz gelin beraber yapalım ya da biz gidelim orada kendi göbeğimizi kendimiz keseriz mesajlarını en yüksek tonda da verdi. Ondan sonra işte Amerika belki de Türkiye'yi burada kaybetmemek için bu adımı atmak zorunda bırakıldı bir anlamıyla. Yani belki de çok istediği bir şey değildi Amerika'nın burada Türkiye ile birlikte ortak hareket edip müşterek bir komuta merkezi kurma adımları, ama ister istemez Türkiye'nin izlediği politikalar belki de Amerika'yı mecbur bıraktı. Şimdi orada Amerika ile Türkiye ortak bir gözlem sürdürüyor. Oradaki PYD-YPG yapılanması da tabii bu süreçte hala devam ediyor. Yani mevzi kazmaya devam ediyorlar. Beton bariyerler kuruyorlar. Yani bir hazırlık var. Olası bir operasyona karşı onlar da kendi hazırlıklarını yapıyorlar. Tabii bu sürecin devamında Türkiye'nin nihai olarak hedefi bir operasyon, bir harekat Fırat'ın doğusuna ansızın, bir gece ansızın gelebiliriz ifadesinin somut bir şekilde hayata geçmesi bekleniyor. Tabii burada Amerika'nın tavrı ne olacak, o da çok önemli. Yani sonuçta oradaki konjonktürde, oradaki yapıda Amerika'nın PYD ve YPG'ye silah yardımı yaptığı tırlar, binlerce tır dolusu ağır silahları üstelik PYD YPG'ye gönderdiğini biliyoruz. İşte bu kapsamda yani kendi beslediği, kendi büyüttüğü, kendi güçlendirdiği terör örgütüyle Türkiye'yi karşı karşıya getirecek mi? Getirmemek için mi aslında bu müşterek adımlar atılıyor? Arada bir tampon bölge mi kurmaya çalışıyor? Tabii bunlar önemli soru işaretleri, ama şunu söylemekte fayda var. Anladığımız kadarıyla birkaç gündür yapılan yorumlara baktığımızda, hem siyasi kanat hem de bu işin uzmanları tarafından baktığımız, yapılan yorumlara baktığımızda Türkiye Ankara yoğurdu biraz üfleyerek yiyor. Yani Amerika tamam geldi, burada bizle birlikte ortak hareket ediyor. Şanlıurfa'da bir komuta merkezi, müşterek bir komuta merkezi kuruldu, ama hani tam da Türkiye evet ne kadar güzel, Amerika işte sonunda bizim istediğimiz noktaya geldi durumunda değil aslında. Yine de bu işin arka planında Amerika'nın kurduğu oyunları da çözme noktasında temkinli adımlar atıldığını söylemekte fayda var. Yani satranç oyunu gibi düşündüğümüzde herkes oyunlarını, birkaç hamlesini sonrasını hesap ederek kurmaya çalışıyor. Türkiye'de bu süreçte bu adımları çok sağlam bir şekilde atmaya gayret ediyor. Bakalım önümüzdeki dönemlerde ne gösterecek. Tabii derinlik mevzusu var. Zaten asıl tartışmanın çıktığı noktada o, Türkiye oradaki güvenli bölgenin biraz daha derinliğinin 30-35 kilometre, hatta 40 kilometre, belki de 40 kilometre deyip 30 üzerinde anlaşma olması için oralarda tutmaya çalışıyor. Amerika'nın tabii ki biraz daha düşük kapsamlı bir 10-15 kilometrelik bir derinlikten o güney hattı boyunca Türkiye'nin bahsediliyor. Zaten büyük sıkıntının da burada çıktığı belirtiliyor, ama herhalde Türkiye'nin istediği noktaya gelecek gibi görünüyor durum. Çünkü burada eli daha güçlü olan Türkiye gibi görünüyor. Ama tabii diplomasi, hiçbir şey belli olmuyor. Önümüzdeki günlere bakmakta fayda var.
Bir de Yeni Birlik gazetesi manşet haberinde ayrıntılı bir şekilde yazmış. PKK-YPG'nin bölgeden çıkarılması, ağır silahlarına el konulması Ankara'nın olmazsa olmazı diyor. Ama bu da çok tartışıldığımız
güvenli bölgenin,
bir konuydu.
Güvenli bölgenin asıl amacı da bu değil miydi zaten? Yani Türkiye'ye oradan Şanlıurfa'ya, Akçakale'ye düşen top mermilerini bilmiyor muyuz? Şehitlerimiz, camilere düşen havan toplarını biliyoruz. Şehitlerimiz oldu, bir sürü sivil hayatını kaybetti orada. Dolayısıyla oradaki güvenli bölgenin mesafesinin oldukça önemli olması gerekiyor. Yani terör örgütü menzilinden çıkması gerekiyor artık Türkiye'nin sınırlarının güvenli hale gelmesi için. Bir de tabii orası güvenli bölge, barış koridoru haline dönüştüğünde Türkiye'deki mülteci sorunu, biraz şimdi tartışmalar geri planda kaldı. İstanbul tartışmasını hatırlayalım. İstanbul'da ikamet edenler kalacak ama farklı illerde olanlar da kendi illerine gidecek. Yani bir sistemi oturtturmaya çalışıyor Türkiye. Geç de olsa aslında, geç atılmış adımlar olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Dolayısıyla o sistemi oturtturmak için mültecilerin kendi vatanlarına dönmek isteyenleri, güvenli bölge oluşturulduktan sonra oraya da dönmesi için elbette ki terör örgütünden temizlenmesi ve oradaki silahların, yani her türlü silah, ağır silah ya da normal silah, onların teslim edilmesi gerekiyor. Tabii ki bu şartlar oluştuğunda zaten orası tırnak içerisinde güvenli hale gelecek. Yoksa bir anlamı yok yani, göstermelik olarak oraya bir operasyon yaparsınız. Tekrar geri çıkarsınız, terör örgütü tekrar aynı mevzilerine geri döner, hiçbir anlamı kalmaz. Yani zaman kaybı, maddi kayıp, strateji kaybı. Dolayısıyla Türkiye'nin bu noktadaki duruşunun bence uluslararası kamuoyunda da geçerliliği olduğunu düşünüyorum. Olmasa zaten bu noktaya da gelinemezdi herhalde.
Evet, daha önümüzdeki günlerde, haftalarda çok konuşacağımız konu olacak. Bakalım gelişmeler ne yönde olacak, takip edeceğiz. Bir de gazetelere baktığımızda İdlib başlığı da öne çıkıyor Suriye ile ilgili. Orada İdlib'de muhalif gruplarla rejim güçlerinin çatışmalarının bayram boyu sürdüğü bilgisi var. İdlib konusu da Türkiye için son derece önemli. Neler yaşanabilir önümüzdeki süreçte?
Tabii aslında Suriye'deki o gelişmeler, yani Suriye'nin toprak bütünlüğü, oradaki istikrarın sağlanması anlamında Türkiye'nin attığı adımlar, Türkiye'nin izlediği politikalara baktığımızda zaten oradaki aslında muhaliflere yönelik baskıları da göz ardı etmemek gerekiyor. Yani burada hem Rusya'nın hem de Suriye rejiminin muhaliflere yönelik oradaki baskıları ve saldırıları zaman zaman rejim kuvvetleriyle karşı karşıya geliyorlar muhalifler. Muhaliflerin bir rejim uçağını düşürdüğü, hatta haberleri falan da iddiaları da ortaya atılmıştı. Tabii oradaki tansiyonun da aslında bir an evvel düşürülmesi gerekiyor. Yani oradaki muhaliflerin kendi yaşam alanlarında, kendi bölgelerinde biraz daha rejim tarafından baskıya maruz kalmadan tansiyonun biraz daha düşürülmesi gerekiyor. Zira İdlib'de yükselen tansiyon sadece orada kalmayacaktır elbette. Suriye'nin bütününü ilgilendirecektir. Dolayısıyla şimdi hem bu güvenli bölge Suriye'nin doğusuna yönelik bu tür adımlar atılmaya başlanırken, yani bir yandan normalleşmesi için Suriye'nin uluslararası güçler, ki Türkiye'de dahil buna, kritik adımlar atarken diğer taraftan o tür çatışmaların yaşanması da oldukça sıkıntılı. Oradan çıkacak bir kıvılcım Suriye'de tekrar alevleri harlayabilir bir anlamıyla. Dolayısıyla çok da yakından izlenmesi, dikkat edilmesi gereken bir nokta aslında İdlib.
Peki şimdi bir yandan diplomasi de tüm hızıyla devam ediyor Suriye ile ilgili. Eylül ayında Türkiye'de önemli toplantıların olacağı bilgisi var. Hem İran ve Rusya devlet başkanlarıyla bir araya gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Başka toplantılar da yapılacak. O toplantılarla ilgili ayrıntılar neler?
Tabii Türkiye'nin burada Suriye konusunda bugüne kadar attığı adımlar oldukça önemliydi. Aslanın sürecinde de Türkiye oldukça belirleyici noktadaydı. Onun sonrasında üçlü birçok toplantı yapıldı. İran, Rusya ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı toplantılar hem Tahran'da hem Moskova'da hem İstanbul'da yapıldı. Devam niteliğinde de söylenebilir. Tabii sadece aslında Suriye başlıklı değil, aslında bölgede Türkiye, İran ve Rusya yakınlaşması, son dönemlerde biraz daha dirsek temasının arttığını biliyoruz. S-400'lerden bağımsız olarak konuşuyorum bunu. Dolayısıyla bu bölgedeki istikrarın sağlanması için Suriye özelinde, spesifik olarak Suriye konusunda ve diğer terörle mücadele konusunda, PKK ile mücadele konusunda bu üç ülkenin yapacağı istişare, stratejik adımlar çok önemli. Sadece güvenlik konuları da değil elbette, yani enerji konuları da başta olmak üzere birçok konuyu ele alıyor devlet liderleri. O üçlü toplantılar, daha geniş katılımlı toplantılar da muhtemeldir yapılacaktır. Dolayısıyla Türkiye burada haklılığını, aslında bölgedeki politikaların haklılığını uluslararası kamuoyuna aktarma noktasında izlediği stratejilerden bir tanesi, sadece Türkiye'nin değil, bu ülkelerin değil, dünyanın da gözünü çevirdiği toplantılar olacaktır. Dolayısıyla Türkiye'nin bölgeden, buradan yükselen seslerinin dünya kamuoyuna yansımasının da iyi bir çıkış noktası olacaktır bu toplantılar. Tabii kritik toplantılar, orada verilecek mesajlar da oldukça önemli. Eylül ayı olması da önemli aslında. Yani çok bir zaman kalmadı o toplantılara. Dolayısıyla Suriye'deki o gelişmeler enine boyuna masaya yatırılacak. Belki de çok kritik mesajlar da verilecek oradan.
Peki Suriye başlığı, dış politika ve barış koridoru meselesi bu şekilde. İç siyaset de aslında şu an biraz sakin görünüyor.
İkinci, üçüncü plana düştü gibi görünüyor.
Ama tam bayram tatili bitip hızlı bir gündem başlamadı aslında. Bu iki günü de bayram tatiliyle
biraz pazartesi bekliyoruz herhalde. Sanırım, tatil uzadı mı?
Sanırım
pazartesi olarak
itibarıyla siyaset çok hızlanacak, iç siyaset anladığımız kadarıyla. Şimdi 14 Ağustos'ta AK Parti 18. kuruluş yıl dönümünü kutladı ama esas kutlamalar 23 Ağustos'ta olacak anladığımız kadarıyla. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir mesajı vardı AK Parti kuruluş yıl dönümüyle ilgili. Bir de Sabah gazetesindeki bağlantılı haber, bayramdan sonra bu tatilden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerel seçimlerde AK Parti'ye çok fazla oy veren illere teşekkür ziyaretleri bulunacağı yönünde.
Bunu söylemişti zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamıştı, hatırlayacaksınız, burada konuşmuştuk hatta. Teşekkür ziyaretleri kapsamında Türkiye'ye dolaşacak ama bu tabii ki bir anlamıyla da bu iç siyasette çok konuşulan AK Parti'nin bundan sonra atacağı adımlar. Teşkilatlarda yaşanacak, genel merkezde yaşanacak olası bir kabine değişikliğinin de ilk sinyallerini biz orada almaya başlayacağız aslında. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı konuşmaların satır aralarındaki o gizli kapaklı mesajları okumak çok önemli olacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan tabii bu süreçte... Tabii siyaset bilimi konusunda oldukça usta bir isim. Bugüne kadar attığı adımların, Türkiye ve partisine yönelik attığı adımların ne derece etkili olduğunu biliyoruz. Tabii AK Parti'de bir değişim rüzgarı olacak mı olmayacak mı sorusu büyük bir tartışma konusu. Özellikle İstanbul ve Ankara'nın kaybedilmesinin ardından, özellikle İstanbul'un farklı bir şekilde kaybedilmesinin ardından bir... değişiklik olacak mı, bir yenilenme olacak mı beklentisi var. Tabii bununla birlikte yeni kurulacağı söylenen partilerin de sonbaharla birlikte adımlarını hızlandıracağı konuşuluyor. Bunu hepimiz biliyoruz, izliyoruz. Dolayısıyla AK Parti'nin de işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'da AK Parti Genel Başkanı olarak bu süreçte atacağı adımlar da oldukça önemli. Muhtemeldir partide bir yenilik olacaktır. Yani yorulanlar, o metal yorgunluğunu üzerlerinde hisseden isimler, il başkanlarından bahsediyorum. Tabii hangi illerde bu değişimler daha çok yaşanacak bunu bilmiyoruz ama yerel seçimler öncesinde çok radikal kararlarını aldığını biliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediye başkanlarını birçok ilde değiştirdi. Gidişatı belki önleyebilir miyim diye. Bütün her şey tablo ortaya çıktıktan sonra 2023 planları yapılırken çok daha geniş kapsamlı adımların atılması da muhtemel diye bekliyorum ben teşkilatlarda özellikle. Tabii bir de şimdi yeni parti kurulacak, AK Parti'den bu yeni partilere geçiş olur mu olmaz mı tartışmaları sürerken teşkilatlardaki safları biraz daha sıklaştırmak için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın orada yapacağı görüşmelerde oldukça önemlidir. Tamam, teşekkür ziyareti kapsamında oraya gidilecek ama hani o şehir meydanında yapılan konuşmaların ardından bir de kapalı kapılar ardında oradaki toplantılar var, görüşmeler var, teşkilatlarla, iş adamlarıyla, STK'larla yapılacak görüşmeler var. Tabii çok sıcak, hareketli günleri beklediğini söyleyebiliriz. Hem AK Parti için aslında bu, hem de Türkiye için. Çünkü hiç bugüne kadar rastlanılmayan, yani 17 yıllık AK Parti iktidarlarında yerel seçimlerde rastlanılmayan bir İstanbul ve Ankara üzerinde, tabii Antalya'yı da konuşabiliriz bunlarla birlikte, Hatay gibi bir başarısızlık söz konusu. Bu başarısızlık ifadesi AK Parti'de bugüne kadar hep lugatın dışında olan, listenin dışında olan bir kelimeydi. İlk kez karşılaşıldı. Dolayısıyla bu ilk karşısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ne yapacağını hepimiz merak ediyoruz. Az önce de söylediğim gibi tabii teşkilatlarda büyük bir değişim, büyük bir yenilik mutlaka olacaktır. Başarısız olan il başkanları, teşkilatlarla kopuk bir şekilde siyaset yürütmeye çalışan, o ilin milletvekilleriyle birlikte hareket etmeyi beceremeyen, yani organize olamayan, senkron bir şekilde hareket edemeyen mutlaka il başkanlarında, teşkilatlarda bir değişim yaşanacaktır. Bununla birlikte genel merkezde de muhtemelen genel başkan yardımcıları, parti kurmayları diyelim biz onlara, bir değişimi, bunun sayısının ne olacağını biz bilmiyoruz. Bunu sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan biliyor. Dolayısıyla orada bir değişiklik yaşayacaktır. Tabii en son iş dönüp dolaşıp kabineye geliyor. Ne olur, ne olmaz? Değişiklik olur mu? Olursa kapsamı ne olur? 4 mü olur, 5 mi olur? Bunlar hep şimdi Toto. Yani hepimiz aslında varsayımlar üzerinden yürüyoruz. Cumhurbaşkanı da çok renk vermedi. Dünkü mesajında
biraz ipuçları var aslında ama yine de yeni bir gündür diyor.
Yeni bir gündür. Hani artık geçmişte kaldı. Yarına bakalım. Hani artık bir sirkelenelim mesajı gibi algıladım ben onu. Elbette ki böyle mesajlar vermek zorunda. Çünkü siyaset durağan bir şey değil. Hareket eden, statik bir şey. Yani dolayısıyla mutlaka teşkilatlara yönelik bu tür mesajlar vermek zorunda. Çünkü herkesin gözü onun üstünde. Bayram tatiliyle birlikte uzun bir süredir konuşmadı. Geçtiğimiz hafta bir konuşma yapmıştı. Dünkü mesajı da oldukça bu kapsamda önemliydi. Tabii şimdi 23 Ağustos'ta kilitlenmiş durumdayız. Bakalım hangi mesajları verecek Cumhurbaşkanı Erdoğan.
Programla ilgili bilgi var mı?
Henüz netleşmedi. Henüz netleşmedi. Ama mutlaka Ankara'da da programlar olacaktır. Ama herhalde pazartesi gününe doğru netleşecek diye düşünüyoruz.
Peki şimdi AK Parti son derece hareketli. İşte konuştuğumuz gibi. Muhalefet partilerinde de bir hareket var anladığımız kadarıyla. Bayram sonrası onlar da yoğun bir çalışma içerisine girecekler. Hem CHP'yi hem İYİ Parti'yi değerlendirirsek neler söylersiniz?
Aslında CHP'de işler şimdilik yolunda gibi görünüyor. Yani hep beklenti, daha doğrusu geçmişten bizim tecrübelerimiz neydi? Seçimlerden sonra CHP'de bir başarısızlık olur ve CHP'de bir kongre tartışmaları başlar. Muhalifler işte Muharrem İnce kanadını biliyoruz, ulusalcı kanadı biliyoruz. Farklı fraksiyonlar var çünkü CHP içerisinde de bizim çok fazla öne çıkmasa da bildiğimiz, takip ettiğimiz, ama bu CHP'de çok fazla yaşanmadığı gibi görünüyor. CHP'deki sakinlik devam ediyor ama İYİ Parti bugünlerde birazcık hareketli gibi görünüyor. Hatırlayalım, dördüncü olağanüstü kongrelerini, tüzük kongrelerini yaptılar aslında ama o kongre görünenin aksine arka planında birçok tartışmayı da beraberinde getirdi. O tartışmaların hala devam ettiğini söyleyebiliriz. Yani İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in politikalarından rahatsız olan milletvekillerinin yaptıkları, attıkları adımlar oldukça önemli. Hani çok kamuoyuna yansıdı mı bilmiyorum, burada konuşuldu mu bilmiyorum, o WhatsApp grubunda yaşanan tartışmalarında oldukça İYİ Parti'de yankı bulduğunu söyleyelim. Yani milletvekillerinin kendi aralarında kurdukları, İYİ Parti milletvekillerinin kendi aralarında kurdukları WhatsApp grubunda kongre sonrasında yaşanan bir tartışmadan bahsediyor. Çünkü aslında çarşaf listeyle gidilen bir kongre olduğunu biliyorduk. Meral Akşener'in, genel başkanın da konuşması o yöndeydi ama öyle bir şifreleme ortaya çıktı ki 110'la 170. listenin 110'la 170. Arasında kalan, o arada kalan aslında isimler, listenin o bölümünde bulunan kişiler genel merkez tarafından da onaylanan, işaretlenen şifreli bir şekilde. Bunu daha sonra tabii milletvekilleri de öğrendi için bu aslında parti içi demokrasiye de zarar veren. Yani bu olabilir mi? Olabilir tabii ki. Yani tek listeyle siz kurultaya, kongreye gidebilirsiniz. Benim yönetim adaylarım bu. Ben bunlarla çalışmak istiyorum da diyebilir parti. Ama ben demokrasiyi savunuyorum. Çarşaf liste işte ne kadar güzel deyip de böyle bir şey yapması belki de parti içerisinde bir huzursuzluk yarattı. O huzursuzluğun giderek de yükseldiğini söyleyeyim. O WhatsApp grubunda muhaliflerin Meral Akşener'e yönelik eleştirileri sonrasında Meral Akşener'e yakın olan isimlerin o gruptan kendi istekleriyle çıktıklarını ortaya çıktı. O tartışmalar yaşandı. Dolayısıyla İYİ Parti'de şimdilik işler iyi gibi görünmüyor. İroni yapalım, biz de bilmemizde yapalım. Şimdilik öyle görünüyor ama elbette bu her seçim döneminden sonra yaşanan bir süreç. Onlar yeni bir parti oldukları için belki de daha şiddetli bir şekilde yaşıyorlar. Bakalım ileriki günler neler gösterecek onlar için de.
Peki sonbaharda bir erken seçim tartışması bekliyor musunuz?
Yani olur mu olmaz. Konuşuluyor. Evet, konuşuluyor ama ben hiç ihtimal vermiyorum açıkçası. Yani bu sonbahar için böyle bir hazırlığın, böyle bir olasılığın hiçbir parti için fayda getireceğini düşünmüyorum. Yani hani hep bu senaryolar, komplo senaryoları kurulur ya, hani Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli aslında baskın bir seçim tak diye ortaya çıkacaklar. Baskın, bu kime yarayacak ki? Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son yerel seçimlerde aslında İstanbul seçimlerinin de yenilenmesiyle birlikte söylediği cümle neydi? Türkiye yoruldu. Hı hı. Ekonomik anlamda yoruldu. Vatandaşın sandığa gitme anlamında bir bıkkınlık, bir yorgunluk ortaya çıktı, bu ifadeler kullanıldı. Yani Kasım'da yapılacak bir seçimin kime ne faydası olacak? Hangi partiye faydası olacak? Sonuçta o siyasi partilerde kendi geleceklerini Türkiye'nin dışında tutma gibi bir durum söz konusu değil herhalde. Dolayısıyla gözler Fırat'ın doğusuna çevrilmişken, S-400'ler Türkiye'deyken, Doğu Akdeniz kaynıyorken, ben tabii AK Parti ve MHP'den bahsediyoruz. Her iki partinin de bu yönde bir karar alacaklarını Çok tahmin etmiyorum. Hani ama tabii bir siyaset bilimci değilim açıkçası. Konuştuklarımızdan hani tuttuğumuz nabızlar, bize söylenenler, parti cenahlarından, siyasilerden böyle. Ama Türkiye'de de çok bilinen bir laf, hani siyasette bir gün çok uzun bir zamandır. Dolayısıyla onları da bakmak gerekir. Ama
Yaşayıp
açıkçası
göreceğiz.
ben çok beklemiyorum.
Peki, çok teşekkür
Ben
ediyoruz.
teşekkür ederim.
Gündemi sizinle birlikte değerlendirdik bugün. İyi çalışmalar
İyi
diliyoruz
yayınlar,
size.
kolay
Sağ
gelsin.
olunuz. ATV Parlamento Muhabiri Erdinç Özyılmaz konuğumuzdu.
Sporda yaşanan son gelişmeler yeni günde. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeni Gün devam ediyor.
Şimdi de sporda yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Sevgili dinleyicilerimiz, Hürriyet Gazetesi spor yazarı Özgür Şahiner stüdyomuzda bizlerle birlikte. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz, sağ olunuz. Dün Türkiye'de Vodafone Park'ta dev bir maç vardı. Hem de bütün dünyanın gözünü diktiği, izlediği bir maç. UEFA Süper Kupa. İki İngiliz ekibi karşılaştı. Ve Liverpool kupayı aldı. Nasıl değerlendireceksiniz maçı?
Tabii öncelikle iki İngiliz takımı karşı karşıya geldi. Birisi geçen yılın Şampiyonlar Ligi şampiyonu, birisi UEFA Avrupa Ligi şampiyonu. Sonuçta kazananlar İngilizler oldu. Liverpool 2005 yılında Şampiyonlar Ligi finalini de İstanbul'da oynamıştı ve 3-0 geriye düştüğü maçta önce 3-3'lük beraberliği yakalamış, sonra penaltılarla Milan'ı yenip Şampiyonlar Ligi'ni kazanmıştı. Tabi bu arada İstanbul'un Liverpool'a da uğurlu geldiği bir şekilde ortaya çıkmış oldu. İkinci finalini oynadı İstanbul'da ve yine yenik duruma düştü. Sonra öne geçti. Chelsea beraberliği yakaladı. Maç yine penaltılara gitti. Penaltılarda Liverpool bir kez daha büyüklüğünü gösterdi. Kupayı kazandı. Hem Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ardından Süper Kupayı kazanmış olmak onlar için tabii ki büyük bir mutluluk kaynağıydı. Tabii maç beklendiği gibi büyük çekişme içinde geçti. Futbol kalitesi yüksekti, heyecanı yüksekti. İki İngiliz takımı finale yakışır bir mücadele ortaya koydu. Sonuçta kazanan Liverpool'du. Ama bizim açımızdan şöyle bir kazanç oldu. Böylesi önemli bir organizasyonu Türkiye'nin, İstanbul'un düzenlemiş olması, Türkiye'nin tanıtma açısından gerçekten son derece önemliydi. Biz 2005 yılında Şampiyonlar Ligi finalini İstanbul'da düzenlemiştik. 2007 yılında UEFA Avrupa Kupası finali İstanbul'da oynanmıştı. Bu kez de Süper Kupa finali İstanbul'da oynandı. 2020 Şampiyonlar Ligi finali de İstanbul'da oynanacak. Bu Türkiye'nin tanıtma açısından, İstanbul'un tanıtma açısından son derece önemli. Şimdi maç öncesinde yaklaşık 20-30 bin civarında İngiliz taraftar İstanbul'a geldi. Onların konaklamaları, işte orada yedikleri, içtikleri, İngiltere'ye dönerken bu maç anısına yapılan hediyelik eşyaları satın almaları falan İstanbul ekonomisine küçük çaplı da olsa bir yatırım oldu. Bu anlamda bakıldığında gerçekten önemli. Esnafımız kazandı, işte otellerimiz kazandı. Bu tür organizasyonları başarılı bir şekilde düzenlemiş olmamız Türkiye'nin prestiji açısından son derece önemliydi. Ve biz bu büyük sınavı başarıyla geçtik. Umuyorum ki bundan sonraki süreçte de bu tür organizasyonları alırız. Dün maçı yaklaşık 500 milyon civarında insanın dünyada canlı olarak izlediğinden bahsediliyor. Büyük ihtimalle canlı yayınlanan ülkelerdeki yorumcular, işte maçı anlatan spikerler 90 dakika, hatta 120 dakika penaltılar boyunca İstanbul'dan, Türkiye'den bahsetmişlerdir yorumlarında. Böyle bir reklamı biz para verip yapabilir miyiz?
Evet.
Yapamayız. Yapsak bile çok büyük miktarlarda ödemeler yapmamız gerekiyor. Böyle bir reklam tanıtımı gerçekten çok iyi yaptığımızı düşünüyorum ben. Milyonlarca insan ekranları başında İstanbul adını duydu. O anda mutlaka birçoğu Google'dan girip İstanbul Türkiye'yi merak etmişlerdir, incelemişlerdir, bakmışlardır. Belki bundan sonraki süreçte tatil programlarını Türkiye'ye, İstanbul'a çevirecek evet, insanlar olacaktır. Evet. Bu açıdan bu tür organizasyonlar son derece önemli. Başarılı bir şekilde geride bıraktık. Umuyorum ki bundan sonraki süreçte ilk öncelikle 2020 Avrupa Şampiyonlar Ligi finali var İstanbul'da. Onu da başarılı bir şekilde yerine getiririz ve bunun dışındaki uluslararası organizasyonlara, değişik branşlarda ülkemiz bu tür organizasyonları başarıyla alır, yerine getirir ve ülkelerine sporcular, yöneticiler, idareciler, taraftarlar dönerken mutlu bir şekilde dönerler. Türkiye'de güzel bir an olarak gel eder kendilerinde. Umuyorum dediğim gibi bundan evet, sonraki süreçte de böyle başarılı organizasyonların adını Türkiye, İstanbul, diğer kentlerimiz duyurur.
Belki şimdi, bir gün olimpiyatlar
evet, en büyük, Türkiye'de yapılır. Evet, en büyük hedefimiz o zaten. Öncelikle biz 2024 UEFA Avrupa Kupası'nı almayı düşündük ülkemiz için. O yönde bir çalışma yapıldı. Finaller bizde oynansın diye ama olmadı. Almanya kazandı. Olimpiyat hayalimiz uzun zamandır sürüyor zaten. Her olimpiyat öncesinde biz aday oluyoruz. Çok da yaklaştık. En son 2020 için Tokyo ile yarışıyorduk. Tokyo'ya kaptırdık ama bu hayallerimiz bitmez. Umuyorum ki bir şekilde olimpiyatı da biz ülkemizde, ki İstanbul ön plana çıkıyor zaten, düzenleriz ve olimpiyat düzenleme nasıl olur dünyaya da göstermiş oluruz diyorum ben bu arada. Evet, pardon.
Peki, dünkü maç böyleydi. Ülkemiz açısından özellikle tanıtım anlamında çok müthiş çok önemli idi. Bizim açımızdan çok güzel sonuçlandı. Bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor.
Evet, çünkü artık ligde yeni sezon başlayacak. Takımlar yavaş yavaş kadrolarını kurmaya başladılar. Ama lige geçmeden önce Avrupa'da da takımlarımızın mücadelesi sürüyor. Şampiyonlar Ligi'ne katılma yolunda Matipol Başakşehir bir eleme turu maçı oynadı. İlk maçı İstanbul'da 1-0 kaybetmişti. Rövanşta açıkçası çok fazla umutlu değildik ama maç oynanmadan sonuç alınmıyor düşüncesinin hareketle maçın sonucunu bekledik. Oradan bir galibiyetle dönerse, turu geçerse bizim açımızdan iyi olur diye düşündük ama olmadı. Olympiakos'a 2-0 kaybetti Medipol Başakşehir ve artık yoluna bundan sonraki süreçte UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek. Trabzonspor ilk maçta 2-0 geriye düştüğü maçta Sparta Prag'la 2-2 berabere kalmıştı. Kendi sahasında bu maçın rövanşına çıkacak. Maç biletleri satışa çıktığı anda bir saat içinde tükendi. Bu kentin Trabzonspor'a ne kadar inandığını, takımın da tura ne kadar inandığını gösteriyor bence. 2-0'dan 2-2'ye getirmek büyük bir başarı. Ben inanıyorum ki Trabzonspor kendi sahasında seyircisinin desteğiyle Sparta Prag'ı eleyip playoff turuna yükselecek. Yeni Malatyaspor Avrupa'da ilk kez mücadele ediyor bu sezon. İlk turu biraz zorlansa da geçmişti. İkinci turda, ön eleme turunda rakip biraz daha güçlüydü tabii, Partizan. O maçta 2-0 geriye düştü. Son dakikalarda 2-1 yakaladı ki 2-1 böyle maçlar için önemli bir skor. Ama son dakikalarda bir penaltı golü 3-1'e getirdi skoru. Şimdi 3-1'in rövanşını oynamak elbette kolay değil ama kendi sahasında oynayacak yeni Malatyaspor. Belki gol yemeden iki farkı yakalarsa, bir avantajı eline geçirirse bunu sonuna kadar koruyabilecek bir yapıya sahip olduğunu düşünüyorum ben Sergen Yalçın yönetmeki Malatyaspor'un. Umuyorum ki onu başarırlar çünkü biz hep burada dile getirdiğimiz bir şey var. Bizim Avrupa kulvarında mücadele eden takımlarımızın o kulvarda yarıştıkları her maçta mutlaka ülkemize puan kazandırması gerekiyor. Eğer biz oraya ne kadar fazla takım gönderirsek o takımların elde edeceği puanlar sonraki sezonlarda bizim lehimize dönüyor. Eğer biz erkenden bu tür organizasyonlara takımlarımızı kaybedersek, puan olarak geriye düşersek sonraki sezonlarda sıkıntı yaşarız. O yüzden takımlarımız sadece kentlerini, kendi takımlarını değil tüm Türkiye'yi temsil eder pozisyondalar. O yüzden dikkat etmeleri gerekiyor puan açısından. Umuyorum ki ben iki takımımız da turu geçer ve yollarına devam eder. Az önce söyledim, Malatyaspor'un işi biraz zor çünkü rakip güçlü, ilk maç 3-1 kaybetti. Ama oyuncuların, teknik ekibin, yönetimin, taraftarın ben inançlı bir şekilde sonuna kadar mücadele ederek turu geçme adına bütün özveriyi sahaya yansıtacaklarını düşünüyorum. Umuyorum da öyle olur. Gelelim ligimize.
Evet.
Çok az bir süre kaldı. Cuma günü, yarın son şampiyon Galatasaray lige yeni çıkan Denizlispor'la karşı karşıya gelecek. Denizli'de oynanacak açılış maçı sezonun. Şu anda bütün takımlarımız sezona başlarken kadrolarını bir şekilde güçlendirmek için yoğun bir çaba sarf ediyor. Şampiyon olanından yeni çıkanına kadar, arada başka hedefleri kovalayanına kadar bütün takımlarımız bir şekilde kadrolarını güçlendirmek için yoğun bir çaba sarf ediyor. Galatasaray taraftarı merakla bir forvet transferi bekliyordu. Özellikle Falcao ismi çok yazıldı, çok çizildi. Ama Falcao gelecek mi, gelmeyecek mi, ne zaman gelecek derken bir anda Galatasaray başka bir transfer bombası patlattı. Romalı Enzonzi'yi kapa bildirdiler. Büyük ihtimalle anlaşma sağlandı. Çünkü kapa bildikten sonra çok fazla geriye şey dönmüyor. Olumsuz bir tablo çıkmıyor ortaya. Bu açıdan Galatasaray eğer Falcao'yu transfer eder, Enzonzi ile de işi bitirirse gerçekten şampiyon kadrosuna çok önemli iki takviye yapmış olacak ki zaten kaliteli bir kadrosu vardı. Şu andaki tüm çabaların da Şampiyonlar Ligi'ne de ağırlıklı verildiğini gösteriyor. Sadece lig değil, Şampiyonlar Ligi için de çok güçlü bir kadro kurulduğu gözüküyor Galatasaray'sından. Diğer takımlarımız da transferlerine devam ediyor bu arada. Fenerbahçe geçen sezonu biraz hayal kırıklığıyla geçirmişti. Bu sezon yeni bir kadro, yeni bir transferler, güçlü transferler, önemli isimlerle güçlenen bir kadro. Ve şu anda bu sezon sanki Fenerbahçe için şampiyon olmazsa olmaz gibi bir durum söz konusu. Mutlaka sarı lacivertler şampiyon olalım iddiasıyla sezonu hazırlanıyorlar. Gerçi şu ana kadar oynadıkları hazırlık maçlarında elde ettikleri sonuçlar açıkçası pek camiayı mutlu etmedi ama bunlar hazırlık maçlarıdır. Bundan sonraki süreçte takım oturmaya başladıkça, oyuncular birbirini tanımaya başladıkça daha iyi sonuçlar gelecektir diye düşünüyorum ben. Ama çok fazla transfer yapılıyor olması da açıkçası bazen işleri iyiye götürmüyor. Çünkü oyuncuların birbirini tanıması, adaptasyonu, oyun sistemine uyumu, işte şehri tanıması, ülkeyi tanıması, ligi tanıması derken bu süreçler biraz uzayınca takım istenilen performansı saha içinde fazla gösteremiyor. Fenerbahçe geçen yıl bunun sıkıntısını yaşamıştı. Bu yıl umuyorum ki öyle bir sıkıntıyla karşı karşıya kalmazlar. Çünkü sadece ligde mücadele edecek Fenerbahçe. Avrupa'da yok. O açıdan taraftarın bütün beklentisi bu sezon şampiyon olalım şeklinde. Hem Ali Koç Başkan, hem yöneticiler, hem teknik ekip bu yönde yoğun bir çalışma sarf ediyor. Önemli transferler yapıldı. Kadro yine büyük ölçüde değişti. Kalecisinden orta sahasına, savunmasına, forvetine birçok isim alındı yeniden kadroya. Bu yenilenen kadronun ne yapacağını açıkçası herkes gibi ben de merak ediyorum ama Fenerbahçe'ye biraz zaman tanınması gerektiği kanaatindeyim. Beşiktaş açısından sezon, geçen sezon ve önceki sezon son ana kadar sürdürülen bir şampiyonluk yarışı ama son birkaç haftada kaybedilen bir yarıştı. Bu sezona başlarken bir teknik direktör değişikliği gerçekleşti. Abdullah Avcı Medipol Başakşehir'deki sistemini Beşiktaş'a adapte etmeyecek. Onu ne zaman, nasıl gösterecek biz de zaman içinde göreceğiz. 4 transfer yaptı şu ana kadar Beşiktaş. Belki de bu sezon içinde, transfer sezonu içinde en az hareketli takım görünümündeydi ama bence çok sık eleyip tam böyle nokta atışı denen transferlerden yaptı siyah beyazlar. Eksiklerini belirlemişti. Ona göre de önemli isimler aldı ama baktığımızda Galatasaray sanki kaliteli kadrosuna çok daha yetenekli isimleri transfer etmiş ve şampiyonluğun en büyük adayıymış gibi görünüyor şu aşamada ama 34 maçlık maratonda neyin ne olacağını en son maç bitmeden kimse kestiremiyor. Şimdi voleybol ve basketbolda iki önemli turnuva var önümüzde. Dünya Basketbol Şampiyonası Çin'de yapılacak 31 Ağustos 15 Eylül tarihlerinde. Milli takımımız tabii grupta Çekya, Japonya, Amerika Birleşik Devletleri var. Amerika Birleşik Devletleri bu turnuvanın mutlak favorisi ve kesin şampiyon gözüyle bakılıyor. Bu turnuva öncesinde önemli bir turnuvaya katılacak milli takımımız. İstanbul'da oynadığı iki özel maçta Ürdün ve Senegal'i farklı yenmişlerdi. Şimdi Yunanistan'da Akropolis turnuvasına katılacak milli takımımız. Orada İtalya, Sırbistan ve Yunanistan'la karşı karşıya gelecek. Bence bu turnuva öncesinde çok önemli bir sınav. Üçü de Avrupa'nın önemli ülkeleri basketbol adına. Umuyorum ki basketbol milli takımımız Avrupa Şampiyonası'nda grup elemelerinde gösterdiği başarıyı bu turnuvada da gösterir, güçlü rakiplerini yener ve şampiyon öncesinde büyük bir moral kazanır. Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası da 4 ülkede yapılacak. Bir tane elemeleri Ankara'da oynanacak ve final maçı da Ankara'da oynanacak. Bayan kadın voleybol milli takımımızda 16 yıl sonra yeniden başkent seyircisiyle buluşacak. Önemli bir turnuva. O turnuvada Avrupa ikincisi olmuştuk. Sonrasında milli takım düzeyinde bir şampiyonluğumuz yok. Ama kulüpler düzeyinde birçok kez gerek Eczacıbaşı olsun, gerek Fenerbahçe olsun, gerek Vakıfbank olsun şampiyonluklar kazanmıştık. Şimdi milli takımımız yeniden döndüğü ülkemizdeki bir organizasyonda artık bu kez şampiyonluğu hedefliyor. Ben inanıyorum ki genç neslin yetişen gençlerin yer aldığı amirli takımımızın bu önemli organizasyonda başarılı olacağını düşünüyorum. Çünkü katıldığımız uluslararası organizasyonlarda birçok yaş grubunda önemli derecelerle dönüyor milli takımlarımız. O kadrolardan yetişen oyuncular da amirli takımda yer alıyor. Umuyorum ki kendi seyircimizin desteğiyle biz bu turnuvada en az final oynarız ve bir şampiyonluk bizi gerçekten büyük bir gurura eriştirir.
Evet, umarız güzel sonuçlar alır takımlarımız. Güzel sezon olur hem basketbolda, diğer branşlarda hem de futbolda.
Umuyorum
ki. Futbol severlerin hoşuna gidecek sezonlar olur. Çok teşekkür
ben
ediyoruz.
Teşekkür ediyorum.
Programımıza katıldığınız için sağ olunuz. Hürriyet Gazetesi spor yazarı Özgür Şahiner bizlerle birlikteydi.
Hava durumu raporları ve tahminleri yeni günde.
Sevgili dinleyenler, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz'in batısı, Edirne, Kırklareli, Eskişehir, Ankara, Çankırı ve Osmaniye çevreleriyle Antalya'nın iç kesimleri, Adana'nın kuzey ve doğusu, Kahramanmaraş'ın güneybatısı ve Hatay'ın kuzeybatı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı Sıcaklığının kuzey ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Yurdumuzda ve dünyadaki bazı merkezlerde bugün beklenen en yüksek sıcaklıklarsa şöyle olacak. Ankara az bulutlu 36, İstanbul ve İzmir az bulutlu 30, Erzurum az bulutlu 33 derece olacak, Amsterdam sağanak yağışlı 21, Atina az bulutlu 34, Bağdat sıcak 46, Berlin az bulutlu 23, Kiev az bulutlu 26, Lefkoşa açık 34, Londra yer yer sağanak yağışlı 23, Madrid sıcak 37, Mekke sıcak 42, Moskova yağmurlu 26, New York az bulutlu 26, Paris gök gürültüsü sağanak yağışlı 24, Pekin az bulutlu 32, Roma az bulutlu 28, Saraybosna yer yer sağanak yağışlı 27, Viyana açık 25 ve Zürih sağanak yağışlı 22 derece olacak.
Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.
Bir telefon bağlantısıyla devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. TRT Erbil temsilcisi Yılmaz Aslan hattımızda bizi bekliyor. Yılmaz Aslan merhaba.
Merhaba, günaydın.
Günaydın, sözü hemen size bırakıyoruz. Orta Doğu'dan bize neler aktaracaksınız?
Evet, Orta Doğu'da şu an durum, daha doğrusu Irak açısından söylemek gerekirse durum biraz daha sakin. Bayram öncesi bildiğiniz gibi Haçlı Şabi milislerinin Musul ve Kerkük diğer bölgelerden çıkarılmasına yönelik Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak yönetimine bir baskısı vardı. Irak Merkezi Hükümeti de bu konuyla ilgili bir karar aldı ve Haçlı Şabi milislerini tamamıyla kendi askeri gruplarına bağlama yönünde bir karar çıkardı. Ancak Musul'da Haçlı Şabi milisleri bölgeleri, bu ellerinde bulundukları bölgelerden, bulundurdukları bölgelerden çıkmak istemediler. Yaşanan bir gerginlik söz konusu olmuştu bayramdan önce. Yaklaşık 3-4 günlük gerginliğin ardından şu an durum oldukça sakin görünüyor. Ancak Haçlı Şabi milislerinin bölgeden çıktıklarına ya da çıkmadıklarına yönelik herhangi bir bilgi yok elimizde şu an. Diğer taraftan bayram boyunca tatillerini özellikle Irak Kürt bölgesel yönetiminde geçirmek isteyen yaklaşık 400 bin turist bölgeye akın etti. Birkaç gündür özellikle IKBY bölgesinde otellerde yer bulabilmek mümkün değil. Diğer taraftan bayram oldukça sakin geçti. Genelde her bayramda bir bombalı eylem, gerek DAEŞ terör örgütü, gerekse de diğer örgütler tarafından eylemler yapılırdı. Ancak çok şükür bu bayramda herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. Diğer taraftan ülkemizin göz bebeği Türk Kızılay'ı da bayramın birinci gününden itibaren birinci ve ikinci günü yaklaşık 150 büyükbaş hayvanın kesim işlemini gerçekleştirdi ve dağıtımını gerçekleştirdi. 1050 hisseden oluşan bu kurbanlıklar bayram boyunca dağıtıldı, Musul'a dağıtıldı, Kerkük'e, Doğuk, Zaho ve Erbil bölgesindeki özellikle kamplarda yaşayan, Musul operasyonları sırasında evsiz kalan göçmenlere yönelik yardım yapıldı. Diğer taraftan yine ihtiyaç sahiplerine aynı şekilde yardımlar ulaştırılmaya çalışıldı. Oldukça yoğun bir performans gösterdi Türk Kızılay'ı. Bölgede yaklaşık 550 büyükbaş hayvan kurban kesimi yapıldı. 1250 de küçükbaş hayvan kesimi yapıldı. Yardım kuruluşları içinde birinci sırada yardım anlamında, kurban kesimi anlamında birinci sırada yine Türk Kızılay'ı vardı. Bu da Türk Kızılay'ına özellikle ilgi de oldukça fazlaydı yerel yönetimler tarafından teşekkür babında. İfade ettiğimiz gibi Kurban Bayramı oldukça sakin geçti. Dün itibariyle resmi izinler son bulmuş oldu. Bugün yarım günlük bir mesai var. Yarım günlük mesaiden sonra ayrıca bildiğiniz gibi Orta Doğu ülkelerinde cuma ve cumartesi günleri tatil. Yarın tekrar hafta sonu tatili başlamış olacak. Pazar günü tekrar memurlar, devlet memurları ve diğer devlet görevlileri işbaşı yapacaklar. Normal rutin akışı devam edecek, rutin çalışma devam edecek. Bu arada hava sıcaklığı henüz 47-48 dereceden halen aşağıya inmiş değil. Bu yüzden gündüz dışarıda pek fazla kimseyi görebilmek mümkün değil. Akşam saat 5'ten sonra özellikle caddelere, sokaklar kalabalıklaşıyor. Biraz da güvenli bir bölge olması hasebiyle de Araplar özellikle bu bölgeye çok fazla talep gösteriyor. Türkiye ve İran'dan bölgeye de ziyaret %20 civarında seyretti diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.
Yılmaz Aslan, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size. TRT Erbil temsilcisi Yılmaz Aslan hattımızdaydı.
Gündeme damgasını vuran olaylar, siyasetten ekonomiye, kültür sanattan spora, birçok alandaki gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Yeni Gün'de.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz siyaset bilimci Doktor Murat Yılmaz. Hocam hoş geldiniz programımıza.
Arzu Hanım, hoş bulduk. Dinleyicilerimizin sizin geçmiş bayramınızı tebrik ediyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Biz de sizin geçmiş kurban bayramınızı kutluyoruz.
Sağ olun.
Şimdi sizinle hem iç siyasette hem dış siyasette yaşanan gelişmeleri konuşacağız bugün. Kurban Bayramı tatilinde de devam eden konular, sıcaklığını koruyan konular aslında şimdi konuşacağımız konular. Öncesinde de konuşuyorduk. Suriye'nin kuzeyinde oluşturulacak güvenli bölge. Bu bölgenin tesisi için Müşterek Harekat Merkezi kurulum çalışmaları Akçakale'de sürüyor. İnsansız hava araçları bölgede çalışmalarına başladı. 10 üs kurulması planlanıyor Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından. Bunlar son gelişmeler. Bölgenin derinliği konusunda pazarlıkların devam ettiği bilgisi var gazetelerde. Nasıl değerlendireceksiniz yaşanan süreci?
Evet, aslında bayramdan önce işte Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki görüşmelerden Amerika Birleşik Devletleri'nin eski pozisyonunu terk etmesiyle, Türkiye'nin tezlerine yakınlaşmasıyla olumlu bir hava doğmuştu. Ancak bu olumlu hava daha önce Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'de, Membiş'te yapıp eyledikleri çerçevesinde ihtiyatla karşılanıyordu. hem hükümette Cumhurbaşkanımız, Dışişleri Bakanı, muhtelif başka parti ve hükümet sözcüleri, Cumhurbaşkanlığı sözcüleri bu meselenin altını çizmişlerdi. Hem de kamuoyunda bu konuda bir ihtiyat havası vardı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bayram açıklamasında Ağustos ayının bir zafer ayı olduğu Türkler açısından ve Ağustos'ta Fırat Kalkanı harekatının başladığını da hatırlatarak Suriye'de 3. harekatın da Ağustos ayı içerisinde yapılacağını ifade eden bir mesaj yayınlayınca bu konudaki anlaşmalar ya da yürüyen müzakereler çerçevesinde bu nasıl oturacak şeklinde değerlendirmeler yapıldı. Anlaşıldığı kadarıyla Türkiye bu müzakerelerin işte sizin ifade ettiğiniz gelişmeler çerçevesinde güvenli bölgeye yönelik adımın Ağustos ayı içerisinde tamamlanmasını, Türkiye'nin oraya girmesini sonuçlandıracak bir çerçevede gelişmesini istiyor. Eğer bu istikamette gelişme olmazsa Türkiye işte Cumhurbaşkanı, Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı'nın açıkladığı gibi yaptığı hazırlıklar çerçevesinde Amerika Birleşik Devletleri olmadan tek başına bir harekatı planlamış, göze almış durumda. Amerika Birleşik Devletleri de durumun ciddiyetini anladığı ölçüde Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi içinde de başkanla işte Pentagon, hatta Pentagon'un da altında bu Amerikan ordusunun CENTCOM yapılanmasıyla aradaki farklı bakış açılarından kaynaklanan problemleri aşmaya yönelik bir zeminde ilerlediği anlaşılıyor. Ama bu ihtiyatlı zeminde durmak lazım. Türkiye adımlar atıyor. Anlaşıldığı kadarıyla Amerika Birleşik Devletleri ile müzakere zemininde yeni noktalara varılmış durumda. İşte bu beraber çalışacak askerlerin dil eğitiminden sizin ifade ettiğiniz üsler keşif amacıyla Türk insansız hava araçlarının Türkiye'nin harekat yapması düşündüğü yerlerde keşif amacıyla uçuşlarının başlamış olması, Amerikan heyetinin askerlerinin gelmiş olması Akça Konak'ta Şanlıurfa'da Türk askerlerinin ve üstelik hani harekatı yürüteceğini tahmin ettiğimiz işte 7. Kolordu Komutanı'nın katıldığı toplantıların gerçekleşmiş olması önemli bir aşama kaydedildiğini gösteriyor. Ama dediğimiz gibi bu aşamalara rağmen bir sürüncemede bırakma teşebbüsü olursa Türkiye'nin bunu Ağustos ayı içerisinde sonuca ulaştırmak konusunda kararlı olduğu anlaşılıyor. Bu arada terörle mücadele bakımından önemli hususlar Türkiye'nin içerisinde bayram dolayısıyla ara verilmeden terörle mücadele yürüdü. Bayramda da muhtelif yerlerde işte dün Kars'ta nihayet operasyonların neticesinde terör örgütünün bazı unsurlarının etkisiz hale getirildiğini gördük. Keza Kuzey Irak'ta da bu istikamette gelişmeler var. Ayrıca Suriye'de özellikle İdlib bölgesinde rejimin çıkardığı problemler devam ediyor. Türkiye'nin Suriye'nin diğer alanlarında elde ettiği avantaj karşısında rejim adeta bunu bozabilmek, bir istikrarsızlık unsuru meydana getirmek ve Türkiye'nin elini zayıflatmak amacıyla bu tür hamlelerde bulunuyor. Ancak onu da hatırlatalım. İdlib'de daha önce de buna benzer hamleler yapılmıştı. Türkiye'nin çok sert mukabelesi neticesinde Suriye rejimi geri adım atmak durumunda kalmıştı. Bunun altını çizmek lazım. Suriye rejimin İdlib'de meydana getirdiği problemler de bu çerçevede dikkatle takip ediliyor. Bu güvenli bölge meselesiyle beraber yine bayram ve bayram içerisinde, bayram öncesinde ve bayram içerisinde Savunma Bakanı'nın Kıbrıs ziyaretleri çerçevesinde Doğu Akdeniz'de de bir Türkiye'nin kararlılık ifadesi ortaya konuldu. Türkiye bu yakın coğrafyasındaki problemlerden herhangi birisine teksif olarak diğerlerini ihmal eden veya diğerlerine işte güç ayıramayan bir ülke pozisyonunda olmak istemiyor. Böyle bir imaj vermek istemiyor. O yüzden de zaten Türkiye'nin gücü de buna el verecek şekilde bütün problemlere güç ayırabileceğini sahada da orada yaptığı takviye ve yığınaklarla da göstermiş oluyor. Doğu Akdeniz'de de Türkiye hem askeri tedbirlerini almış durumda hem de bu Doğu Akdeniz'deki doğal gaz, işte petrol tam bilemiyoruz yataklarının bulunması için sondaj gemileri, teknik kabiliyeti olan gemiler arama, tarama faaliyetlerine devam ediyorlar. Yürüyen bir sondaj çalışması var. İnşallah o olumlu bir netice alırsa, Türkiye'nin aradığı yerlerde de doğal gaz bulunursa bunun aslında Doğu Akdeniz'deki problemin mahiyetini anlamamızın yanı sıra Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin elinin güçlenmesine ciddi bir katkısının olacağını ifade edebiliriz. Nihayet tekrar güvenli bölgeye dönersek, bütün bunlar biraz önce de ifade ettiğim gibi birbiriyle yakından ilişkili. Aynı zamanda yine bölge açısından takip edilmesi gereken ve Amerika Birleşik Devletleri'nin geri adım atmasında hani Türkiye'nin kararlılığının yanı sıra aynı zamanda işte Hürmüz Boğazı'nda, Körfez'de, İran'la yaşanan problemlerin, bu problemlerin düzeyinin yükselmesinin de Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Orta Doğu ilişkilerinde ciddi bir rol oynadığının altını çizelim. Buradaki problem bir yandan bölgedeki krizi derinleştiriyor ama diğer yandan da Türkiye'nin bölgedeki tezlerinin isabetini, yerindeliğini bir kere daha göstermiş oluyor.
Peki, evet. Bölgemizde yaşanan gelişmeler, özellikle bizimle ilgili olanlar bu şekilde. İç siyasette de gelişmeler var. AK Parti 18. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. 14 Ağustos 18. kuruluş yıl dönümü AK Parti'nin. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı bir mesaj var. O bugün gazetelerde yer alıyor. Ama esas kutlamaların 23 Ağustos'ta olacağı bilgisi var. Nasıl değerlendireceksiniz? Hem geçen 18 yılı hem mesajını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 23 Ağustos'ta neler olabilir? Nasıl değerlendirirsiniz?
Şimdi 18 yıl önce kurulan AK Parti bu geçtiğimiz 18 yıla damgasını vuran bir siyasi parti oldu. Kurulduğundan 14 ay sonra, Ağustos ayında kuruldu, 14 Ağustos'ta 2001, 3 Kasım 2002'de yapılan genel seçimlerde, yapılan erken genel seçimlerde tek başına iktidar oldu. Ve o tarihten bu yana da 3 Kasım 2002'den işte bugün itibariyle 15 mi oldu? 16 mı?
15 Ağustos.
15 Ağustos oldu. Bayram sonrası olunca takip edemeyiz. 15 Ağustos 2019 tarihi itibariyle AK Parti bu dönemi tek başına iktidarla yönetti. AK Parti'nin lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi daha önce başlıyor. İşte İstanbul İl Başkanı olması, onun meydana getirdiği havadan itibaren kamuoyu Erdoğan'ı hani tam anlamıyla belki sahanın içine girmemiş ama ana aktörlerden birisi olacağı belli olan bir aktör olarak takip etmeye başladı. Hatta yasaklı olduğu zamanda, sağ içine girmesi yasak olduğu zamanlarda bile seçmen, kamuoyu, siyasetçiler Erdoğan'a baktılar. Özellikle 94'teki belediye başkanlığıyla beraber Türk siyasetinde Erdoğan'ın bir tarihi olacağı, Erdoğan'ın bir geleceği olacağı belli olmuştu. Bu süreçteki mücadelelerin neticesinde bu mücadelenin iki ayağı vardı. Bir tanesi bahsettiğimiz o dışarıdan yasakların konulduğu dönemde, 28 Şubat darbe sürecinde bu vesayetçi sistemin hem Erdoğan'ı hem de Refah Partisi'ni baskılamaya yönelik gayretleri. Diğer taraftan da Refah Partisi'nin içerisinde olup bitenleri başka nazarlarla değerlendiren ve giderek ayrışan yenilikçiler ve gelenekçiler diye iki kanat oluştu. Bu iki süreç hem Erdoğan'ın hem de AK Parti'nin doğmasıyla neticelendi. Bu dışarıdaki baskılar devam etti Erdoğan'a ve Refah Partisi'ne yönelik. Refah Partisi'nin içerisinde de iki kanat birbirinden ciddi anlamda ayrışan bir çerçevede durdular. Yenilikçiler giderek Refah Partisi'nin yenilenmesinin ötesinde ya da Milli Görüş Hareketi'nin yenilenmesinin ötesinde Türkiye'nin o dönem ihtiyacı olan yenilenme, reform arayışını taşıyacak bir aktöre dönüştü. Yani sadece bir parti hareketi olmanın ötesine geçti. Bunda Erdoğan'ın da çok ciddi bir rolü vardı. Biraz önce söylediğim gibi Erdoğan partinin ötesine geçen, İstanbul'da il başkanı olduğu zamanda da, belediye başkanı olduğu zamanda da bir ilgiyle takip edildi ve kendisi de zaten partinin ötesinde bir ilgisinin, Türkiye'ye ilişkin bir tasavvurun olduğunu ortaya koymuştu. Bunların neticesinde Refah Partisi'nin içerisinde anlaşmazlık çözüme bağlanamayınca Yenilikçi Hareket yeni bir parti kurdu. Bu yeni parti de Adalet ve Kalkınma Partisi adıyla 3 Kasım 2002'de tek başına iktidar oldu. Ama onun öncesinde 14 Mayıs 2001'de kurulan parti, biraz önce söylediğim gibi o dönemi mukayese ederek anlamamız lazım. Diğer siyasi partilerimiz, merkez partilerimiz bu 28 Şubat sürecinde ne yazık ki iyi imtihanlar veremediler. Demokratik bir yerde duramadılar. 28 Şubat öncesi ve sonrası yolsuzluk iddialarına çok ciddi anlamda adları karıştı ve çok yıpranmayı getirdi bu beraberinde. Keza hem belediyelerde hem de merkezi yönetimdeki başarısızlıklar seçmeni bu siyasi partilerin dışındaki aktörlere bakmaya yöneltti. Böyle olunca da bu partilerin kendi içlerinde, merkez partilerin kendi içlerinde bir yenilenme umudu ortaya çıkmayınca Refah Partisi'nin içerisindeki yenilikçiler kanadı giderek bu siyasi partilerden de yenilik arayışında olan seçmen ve bazen siyasetçi figürleri, kamuoyundaki aktörleri kendi bünyesine taşıdı. O yüzden de hani milli görüş gömleğini çıkardık sözü burada çok anlamlı. Yenilikçi Hareket artık milli görüş gömleğinin dışında yeni bir kulvara girdi. Bu yeni kulvar da Türkiye'nin boşalan merkezine yönelik bir hamleyi ifade ediyordu. Bu hamle de o dönemin şartları içerisinde seçmenden %34,5'a yakın bir destek gördü 3 Kasım 2002'de. Bu 14 aylık muhalefet performansı da AK Parti'nin göz doldurduğu için bu merkez partilerin çöküşü devam ettiği için 14 ay sonra birinci parti oldu ve o zamanın seçim sisteminin de el vermesi neticesinde tek başına iktidarı ele geçirdi. Mecliste daha büyük bir çoğunluk elde etti. Ve bu tarihten itibaren de Adalet ve Kalkınma Partisi bir yandan önceliği ekonomik reformlara vererek ekonomideki bir takım standartları tutturdu. O standartları tutturdukça da daha önce ifade ettiğim gibi kendilerine yönelik bu dışarıdan gelen baskıların taşıyıcısı vesayet sistemine yönelik reformlarla demokratikleşmenin önünü açtı. Hemen hatırlatalım yine. Şimdi tabii geçmiş zaman olunca unutuluyor. Bu dönem zarfında Cumhurbaşkanımız o zaman İstanbul Belediye Başkanı iken görevden alındı. Okuduğu bir şiir yüzünden, yani üstelik Ziya Gökalp'in şiiri yüzünden hapis yattı. Ondan sonra da siyasi yasaklı haline getirildi. Yani aday olamaz hale getirildi. Hatta o dönemde bir merkez büyük gazetemiz, o zamanın en büyük gazetesi şöyle bir başlık atmıştı. Muhtar dahi olamaz. Bu halde Adalet ve Kalkınma Partisi muhalefet yaptı ve seçimlere girdi. Şöyle iddialar bile vardı. Yani birinci parti olsalar bile iktidarı vermezler. İşte millet değilse de başka birisi veriyormuş gibi orada kastedilen vesayetçi sistem vermezler vesaire gibi iddialar vardı. Ama tabii milletin iradesi karşısında durmak mümkün olamayacağı için bu vesayet sisteminin aktörleri geri adım atmak durumunda kaldılar. Nihayet seçimlerden birinci parti çıkan AK Parti'nin genel başkanı, kurucu lideri, herkesin liderliğini tartışmadığı isim 3 Kasım'dan sonra milletvekili değildi. Çünkü işte seçilme yasağı vardı üzerinde. Bu sefer bu anormal durumu düzeltebilmek için bu anormal durumun doğuşunda rol sahibi olan o zamanın ana muhalefet partisi CHP'nin genel başkanı Deniz Baykal'ın da katkılarıyla bu problemi çözecek düzenlemeler yapıldı. Seçimlerin yeni olmuş olması ve Siirt'teki seçimlerin iptal edilmiş olması da bu imkanı verdi. Neticede seçimler Siirt'te yenilenince Siirt milletvekili olarak Recep Tayyip Erdoğan partisinin başında grubunu yönetmek üzere meclise geldi. Böylece de genel başkan olarak ikinci başbakan oldu. Onu hatırlatalım yani. AK Parti'nin. Çünkü ilkinde seçilme yasağı olduğu için üzerinde o zaman AK Parti'nin içerisinden bir başka isim Tayyip Erdoğan'ın da onayıyla Abdullah Gül ilk başbakan olmuştu. Sonra seçilme yasağı ortadan kalkınca genel başkan olarak Recep Tayyip Erdoğan başbakan oldu. Yani buradaki bu süreci hatırlamamız AK Parti'nin kuruluş dönemindeki anormallikleri, vesayet sistemini, darbenin üzerinde darbelerin bıraktığı tortuyu hatırlamak bakımından önemli. AK Parti Türkiye'yi bu durumdan aldı. Ekonomik açıdan da hatırlayalım. Çok ciddi 90'lı yıllar boyunca krizler yaşanmıştı. Nihayetinde 2001'deki krizi takiben IMF programı uygulandı ve IMF programını uygulamak üzere IMF'de görevli Kemal Derviş isimli bir aktör getirildi. Hükümetin içine sokuldu ve hükümetin adeta hani ortağı haline geldi. Yani Kemal Derviş'in onay vermediği işler yapılmıyordu. Şimdi Türkiye'yi hem bu ekonomik krizden hem de o vesayet sisteminin kıskacından bu geçen zaman zarfında çok ciddi reformlarla AK Parti önce ekonomide sonra siyasi alanda, demokratikleşme alanında çıkarmaya başladı. Avrupa Birliği ile ilişkiler düzeldi. Bütün bunların beraberinde Türkiye'nin ekonomik performansı arttı. Yurt dışından sermaye girişi oldu. Kamu açıklarını düzenledi Adalet ve Kalkınma Partisi. Bütçeyi bir standarda oturttu. Bütün bu verilerdeki düzelmelerin neticesinde hani 2007'deki seçimde oylarını arttırdı ama 2007'deki seçim de Arzu Hanım yine hatırlayalım. Zaman geçtikçe unutuyoruz çünkü. O da normal bir seçim değildi. 2007'de bu sefer Cumhurbaşkanlığı seçimi söz konusuydu. Mecliste Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacaktı. Ve ne yazık ki Cumhurbaşkanlığı seçimini bir darbe tehdidiyle iptal ettiler. Anayasa Mahkemesi'ne Cumhuriyet Halk Partisi'nin başvurusu neticesinde Anayasa Mahkemesi'ni o zamanın Genelkurmay Başkanı, yine CHP'nin Genel Başkanı Deniz Baykal tehdit etti. Anayasa Mahkemesi de bu süreci iptal etti. Daha önce olmayan, daha önceki Cumhurbaşkanı'nın seçiminde olmayan kurallar ihdas ettiler. Neticede AK Parti de 11 Nisan'daki Genelkurmay'ın e-muhtıra denilen ifadeleri karşısında ona karşı çıkan, teslim olmayan bir duruş sergiledi ve erken seçim kararı aldı. 22 Temmuz 2007'de erken seçim yapıldı. Buradan da Adalet ve Kalkınma Partisi oylarını ciddi anlamda artırarak çıktı. %47 küsür oya çıktı, 34 küsürden. Daha önce mali idarelerde de oyunu artırmıştı. Bu trend neticesinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hani o döneme ilişkin geçici bir seçimlik parti olmadığı ortaya çıktı. Ve 22 Temmuz seçimlerinden sonra da Cumhurbaşkanlığı krizini çözmek suretiyle bu kendi hikayesini devam ettirdi. Ama ondan sonra da yine hatırlayalım özellikle 2013'teki işte Gezi olayları, 17-25 Aralık olaylarıyla beraber yeni bir türbülans, kriz dönemi yaşandı. Çünkü bu vesayetçi sistemin, onun iç ve dış ayaklarının ortadan kalkması kolay olmuyor. Bugün işte ilk konumuz Suriye'deki güvenli bölgeydi. Amerika Birleşik Devletleri ile yaşadığımız problemin arkasında 15 Temmuz darbe teşebbüsüne verdiği destek ve aynı zamanda 15 Temmuz darbe teşebbüsüne giden süreçte kanlı eylemleriyle hani darbeyi meşrulaştırmaya çalışan PKK'ya verdiği destek yatıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin hani içerideki vesayet sistemiyle beraber dışarıda da içine alınmak istendiği vesayet sisteminin dışına çıkması uzun bir tarihi dönemin mücadelesi. Bugün itibariyle Adalet ve Kalkınma Partisi 14 Ağustos 2019'da son seçimler çerçevesinde işte önüne bakıp kendini yenilemeye seçimleri değerlendirip önümüzdeki 4 yılı değerlendirmeye çalışan bir zeminde ilerliyor. Siyasi partilerin demokrasinin vazgeçilmez unsurları olduğunu biliyoruz. Siyasi partilerin, her siyasi partinin kendi içerisinde yenilenmesi, kurumsallaşması, kendi içerisinde fikir üretebilmesi, kurumlarını çalıştırması hayati derecede önemli. Bu bakımdan da hani o 23 Ağustos'tan itibaren AK Parti'nin önümüzdeki döneme ilişkin yeni tasavvurlarını da Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuştuğu gibi mesajında işte diyor ki dün bitti, bugün yeni bir gün, yeni bir hikaye yazacağız diyor. Bunu kamuoyu da, iç ve dış kamuoyu da merakla bekliyor. Önümüzdeki günlerde neler söylenecek?
Peki bakalım neler olacak, hep birlikte göreceğiz. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
Programımıza katıldığınız için. Siyaset bilimci Doktor Murat Yılmaz konuğumuzdu sevgili dinleyicilerimiz. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Yeni gün.